Ayrım 4. O gece hardal rengi bir mürekkeple yazılmış sarı sayfalar okudum. Savruk bir elin düşürdüğü sigara külleriyle delik deşik olmuş sinek pislikli kağıtlar. General Lorente'nin Fransızcası öyle karısının sandığı gibi pek ağım şağım değil. Anlatımını enine boyuna düzeltebileceğini, bu geçmişteki olaylar anlatısını kesip biçip bir hale koyabileceğini düşünüyorsun. O Aksaca'da bir 19. yüzyıl Hacienda'sında, yani büyük bir çiftliğinde, geçen çocukluk yılları, Fransa'da askerlik eğitimi, Morny Dükü'yle ve 3. Napolyon'un yakınlarıyla arkadaşlık, Maximilian kurmayları arasında Meksika'ya dönüş, imparatorluk alayları ve geceleri, savaşlar, çöküş, 1867 Cerro de las Campanas yenilgisi, Paris'e kaçış. Şimdiye kadar 100 kez anlatılmış şeyler. Yaşlı kadının bu garip merakını bu anılara verdiği yanlış değeri düşünerek soyundum. Yatarken 4000 pesoyu hayal ederek gülümsüyorsun. Düşsüz bir uyku çektim. Sabahın altısında bir ışık okuyla uyanana kadar. Çünkü bu tavan arası camlarında perde yok. Gözlerini yastığa bastırıp yeniden uyumayı denedim. 10 dakika sonra vazgeçtim. Banyoda öteberilerini masaya dizmişler. Bir iki giyeceğinde dolaba asılmış. Yürek tırmalayan ağlamakla miyavlamalar sabah sessizliğini kırıp parçaladığında tıraşını yeni bitirmiştim. İşkence yapıyorlarmış gibi yırtıcı, canavarca bir çığlık. Ne ola ki? Kapıyı açıp koridora bakıyorsun. Bir şey yok. Ses yukarıdan, tepe penceresinden geliyor. Çabucak bir iskemleye, iskemleden tutunarak masanın üzerine çıkıyorsun. Camı açıp parmaklarının ucuna basarak uzanıyor ve yandaki bahçeye, tuğla ve böğürtlen karışımı aralığa bakıyorsun. 5, 6, 7 kedi. İyi sayamazsın. Durduğun yerde bir saniyeden fazla duramayacaksın. Birbirlerine zincirlenmiş, üstlerinde bir alev örtü, yerlerde yuvarlanıyorlar. Kalın bir duman, yanık pösteki kokusu. Koltuğa devrilirken gördüğün şey acaba gerçek bir şey miydi diye kuşkuyla düşünüyorsun. Belki de bu, sürüp giden, sonra azalan, sonra büsbütün kesilen, korkunç miyavlamaya başlamış olduğun bir yalancı görüntüden başka bir şey değildi. Gömleğini geçiriyorsun sırtına. Bir kağıt parçası alıp kara papuçlarını siliyor ve bu kez bir çan sesi duyuyorsun. Sanki evin koridorlarını dolaşıp senin kapına doğru geliyor. Kapıdan başını çıkarıp bakıyorsun. Aura elinde bir küçük çanla yürüyor. Seni görünce başını eğiyor. Kahvaltının hazır olduğunu söylüyor. Durdurmak istiyorsun. Aura çoktan döne döne inen merdiveni tutmuş. Elindeki kara boyalı çanı sallıyor. Bir kışla koğuşunu ayaklandırmak istiyor sanki. Ardınca gidiyorsun. Üzerinde yalnız gömleğinle. Ceketsiz. Ama sofaya vardığında o artık orada değil. Arkandan büyük hanımın kapısı açılıyor. Kapı aralığından uzanan bir el. Hole bir oturak bırakıp çekiliyor ve kapı kapanıyor. Yemek odasında kahvaltın hazır. Bu kez bir kişilik servis. Çabucak atıştırıp koridora çıkıyorsun. Ve Senyora Consello'nun kapısını tıklıyorsun. Yine o hafif, ince ses. Girin istiyor. Hiçbir değişiklik yok. Her zamanki karanlık. Kandillerin göz alan ışığı ve gümüş nesneler.
Günaydın Senyora Montero. İyi uyudunuz mu?
Evet, geç saatlere kadar okudum. Büyük hanım git der gibi elini sallıyor. Durun, durun. Düşüncenizi söylemekte acele etmeyin. O kağıtlar üzerinde çalışın. Bitirdiğiniz zaman öbürlerini veririm.
Olur Senyora. Bahçeye çıkabilir miyim?
Ne bahçesi Senyor Montero?
Benim odanın arkasındaki bahçe.
Bu evin bahçesi yok ki. Evin dört bir yanı yeni yapılarla çevrildiğinden beri bahçe falan kalmadı.
Açık havada daha iyi çalışabileceğimi düşünmüştüm de.
Burada gelirken görmüş olduğunuz o karanlık avludan başka bir şey yok. Yeğenim oraya biraz yeşillik dikmişti. Olup olacağı o kadar.
Peki Senyora.
Ben bütün gün dinleneceğim. Akşama görüşürüz.
Peki Senyora.
Gününü kağıtlarla uğraşarak geçiriyorsun. Olduğu gibi bırakmak istediklerini temize çekiyor, zayıf gördüğün yerleri yeniden yazıyor, sigara üstüne sigara yakıyor ve bu beleş işi elden geldiğince uzatmanın yollarını düşünüyorsun. Eğer şöyle 12 bin peso kadar bir para biriktirebilirsen, hemen hemen bir yıl, hep ertelenmiş, belki de unutulmuş olan kendi yapıtın üzerinde çalışabileceksin. İspanyolların Amerika'daki fetihleri ve keşifleri üzerine tasarladığın büyük yapıtın üzerinde. Dağınık belgeleri toplayıp özetleyen, anlaşılır hale getiren altın çağın girişimlerini, serüvenlerini belli başlı kişilikleriyle Rönesans denilen büyük olay arasındaki ilişkileri belirleyen yazışmaları gün ışığına çıkaracak olan yapıtını. Aslında imparatorluk subayının can sıkıcı kağıtlarını bir yana bırakıp kendi çalışmanın tarih ve özetlerine dönüyorsun. Saatler akıp geçti. Ancak çan sesi yeniden duyulduğunda saate bakmak aklına geldi. Ceketini sırtına geçirip yemek odasına indin. Aura yerini almış. Bu kez masanın başında Senyora Lorente. Sırtında gömlek, üstünde şal, başında takke, tabağının üzerine eğilmiş. Ama bir dördüncü tabak daha var sofrada. Gözün kayıyor. Ama önemsemiyorsun. Eğer ilerisi için düşündüğün yaratıcı özgürlüğün karşılığı bu yaşlı kadının zırtapozluklarından geçiyorsa buna da eyvallah. O çorbasını içerken yüzüne bakıp yaşını çıkarmaya çalışıyorsun. Bir an vardır ki orada yılların akışı artık seçilmez olur. Senyora Consello o sınırı çoktan aşmış. General okuduğun anılarda şimdilik bununla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Ama general Fransız istilası sırasında 42 yaşındaydı ise bundan 40 yıl sonra 1901'de öldüğü zaman 82 yaşındaydı demektir. Senyora Consello ile Querétaro bozgunundan ve sürgüne gittikten sonra evlenmiş olmalı. Ama o zaman kadın çocuk yaştaydı herhalde. Tarihleri birbirine karıştırmaya başlıyoruz. Çünkü Senyora o hafif sivri mırıltısıyla konuşmaya başladı işte. Kuş çıvıltısı gibi. Aura'ya bir şeyler söylüyor. Senin gözlerin tabağındaki yemekte. Ama kulakların bu iç karartıcı hastalıktan, ağrılardan, ilaç fiyatlarından, nemden yakınan tek düze sızlanmalarda. Bu konuşmaya bir ucundan katılmak, örneğin eski evine gidip öteberilerini getiren ama yüzünü bile görmediğin, sofrada da hizmet etmeyen uşağı sormak isterdin. Bu soruyu ortaya atacaksın. Ama birdenbire Aura'nın o ana kadar mekanik bir yazgıyla yemeğini yediğini, tek söz söylemeden sanki çatalı bıçağı alıp ciğeri kesmek için ve ağzına götürmek için dıştan bir dürtü bekliyormuş gibi göründüğünü fark ediyorsun. Ağzında yine o ciğer tadını duyuyorsun. Anlaşılan bu evde en çok sevilen yemek bu. Gözün teyzeden yeğene, yeğenden teyzeye kayıyor. Çabucak. Ama Senyora Consello hiç kıpırdamadan duraklıyor. Aynı anda Aura bıçağını tabağa bırakıyor ve kımıldamadan duruyor. Bir saniyeden daha az bir süre önce Senyora Consello'nun da aynı şeyi yaptığını hatırlıyorsun. Birkaç dakika sessiz kalıyorlar. Sen bu arada yemeğini bitiriyorsun. Onlar hiç kımıldamadan, heykel gibi senin yemeği yiyişini seyrediyorlar. Sonunda Senyora şöyle diyor. Yoruldum. Sofraya hiç inmemeliydim. Gel Aura, beni odama götür. Senyora bu sözleri yeğenine söylüyor. Ama gözü sende. Senin dikkatini kendi üzerine çekmek istiyormuş gibi. Bu bakıştan kurtulmak için kendini zorluyorsun. Bir kez daha açık, aydınlık, sarı her zamanki perdelerden ve buruşukluklardan arınmış olan bir bakış. Ve sen, Aura'ya bakarken o gözlerini başka bir noktaya dikmiş olarak duruyor. Dudakları oynuyor. Tek söz söylemeden ve sanki sana uykudaymış gibi gelen bir hareketle yerinden kalkıyor. Yaşlı kamburun koluna girip yavaş yavaş yemek odasının kapısına doğru götürüyor. Yemeğin başından beri orada durmakta olan kahveden alıyorsun. Ve bir yandan soğumuş kahveyi içerken bir yandan da kaşları çatılı kendi kendine soruyorsun. Bu kadının genç kız üzerinde gizli bir gücü mü var yoksa? Sakın bu genç kız, senin yeşiller giyinen güzel Auran, bu karanlık, harap evde kendi istemi dışında zorla tutuluyor olmasın? İstese kaçar. Hiç de zor değil. Yaşlı kadın odasında uyurken. Ve elinde olmadan kafanda beliren yolu izliyorsun. Belki de Aura, bu kafadan çatlak, kaprisli kadının kim bilir nasıl bir nedenle elini kolunu bağladığı zincirden kendisini senin kurtarmanı bekliyordur. Aura'nın birkaç dakika önce ürkmüş, donup kalmış hali geliyor gözünün önüne. Zorbanın önünde tek söz söyleyemiyor. Dudakları oynuyor ama ağzından ses çıkmıyor. Sanki sessizce beni kurtar diyor sana. Senyora Consello'nun yaptıklarını tıpı tıpına tekrarlayacak kadar kul köle olmuş. Sanki kadının yaptıklarını yapmaktan başka bir şey yapmasına izin verilmiyormuş gibi. Bu kökten bağımlılık seni çileden çıkarıyor. Bu kez öbür kapıya doğru yürüyorsun. merdiven altındaki giriş bölümüne açılan yaşlı kadının odasının yanındaki kapıya. Aura orada barınıyor olmalı. Evde başka oda yok. Kapıyı itip odaya giriyorsun. Bu da öbürü gibi karanlık. Duvarlar kireç badanalı. Tek süs kocaman bir kara İsa. Solda bir kapı var. Yaşlının odasına açılıyor olmalı. Ayaklarının ucuna basarak bu kapıya doğru yürüyorsun. Elin kapıya gidiyor. Sonra vazgeçiyorsun. Aura ile yalnız konuşmalısın. Ve Aura eğer yardımını istiyorsa senin odana gelir. Odana çıkıyorsun. O sarı kağıtları, kendi notlarını unutuyorsun. Şimdi yalnız senin Aura'nın o sözle anlatılmaz güzelliğini düşünüyorsun. Onu ne kadar düşünürsen ona o kadar yakın olacaksın. Yalnız güzelliğini düşündüğün, yalnız onu istediğin için değil, özgürlüğe kavuşturmak istediğin için de. Çünkü böylece isteğine haklı bir kılıf uydurmuş olacaksın. Günaha girmeden emeline kavuşmuş gibi hissedeceksin kendini ve ürkek can sesini yeniden duyduğun zaman akşam yemeğine inmeyeceksin. Çünkü öğleyinki gibi bir sahneye bir kez daha katlanamayacaksın. Aura anlayacak bunu belki ve yemekten sonra çıkıp seni arayacaktır. Yeniden kağıtlara dönmek için zorluyorsun kendini. Sıkılıp yavaş yavaş soyunuyorsun. Yatağa düşüyorsun. Çabucak dalıp gidiyorsun. Ve yıllardan beri ilk kez bir düş görüyorsun. Bir tek düş. O etsiz. Kuru el sana doğru uzanıyor. Çanı sallıyor. Öteye git diye haykırıyor. Herkes gitsin. O arada göz yuvaları boş bir yüz yaklaşıyor seninkine. Boğuk bir haykırışla uyanıyorsun. Ter içinde ve yüzünü saçlarına okşayan o elleri. Alçacık bir sesle mırıldanan, seni yatıştırmak isteyen, sevecenlikle saran dudakları hissediyorsun. Ellerini uzatıyorsun, öbür çırılçıplak gövdeye dokunmak, tutmak için o anda boynunda sallanan anahtarı ve üzerine uzanan seni öpen, bütün gövdeni hırslı öpüşlerle kaplayan kadını tanıyorsun. Yıldızsız gecenin karanlığında onu göremiyorsun. Ama saçlarında avludaki bitkilerin kokusu var. Kollarında yumuşacık ve ürpertili teni, belirgin damarların çiçeklendiği göğüslerine dokunuyor. Bir daha öpüyorsun. Ve ona hiçbir şey sormuyorsun. Sımsıkı saran kolları sonunda gevşediği zaman ilk olarak konuşuyor. Bir mırıltı halinde, "Sen benim kocamsın. Sen de biliyorsun bunu. Gün ışımak üzere." diyecek sana. Bu gece seni kendi odasında beklediğini söyleyip gidecek. Evet diyeceksin. Yine ve parmaklarının ucunda Aura'nın gövdesini, teninin ürpertisini, kendini verişini duyarak hazdan boşalmış, yüreğin rahatlamış, hafiflemiş olarak yeniden uykuya dalacaksın. Küçümencik Aura. Uyanman çok zor oluyor. Kapıya vuruluyor ve ağırlaşmış gövdeni yataktan güçlükle koparıp homurdana homurdana kalkıyorsun. Aura dışarıdan açma diyor. Senyora Consuelo seni görmek istiyormuş. Seni odasında bekliyor. 10 dakika sonra dul kadını tapınağına giriyorsun. Dantelli yastıklara dayanmış, sarınıp sarmalanmış, kımıldamadan duran gölgesine beyazımsı, kırış kırış, düşük göz kapaklarının arkasında kapalı duran gözlerine doğru yürüyorsun. Elmacık kemiklerinin üzerindeki derin çizgileri yıpranmış derisini görüyorsun. Gözlerini açmadan konuşuyor seninle. Anahtarı getirdiniz mi?
Evet, getirdim sanırım. Evet, işte.
2. tomarı alıp okuyabilirsiniz. Öbürünü aldığınız yerde, mavi kurdeleyle bağlı olanı.
Gönlün bulanarak yürüyorsun bu kez, çevresinde farelerin finke attığı sandığa doğru. Çürük döşeme tahtaları arasından gözleri pırıldıyor, duvar diplerindeki deliklere doğru kaçışıyorlar. Sandığı açıp içinden 2. tomarı çıkarıyorsun. Dönüp yatağın ayak ucuna geliyorsun.
Senyora Consuelo ak tavşanı okşuyor. Kadının ikili boynundan şu boğuk gıdaklama çıkıyor. Hayvanlardan hoşlanmaz mısınız?
Hayır, pek o kadar değil. Belki de hiç hayvan beslemedim de ondan.
İyi dost olurlar, iyi yoldaş. Hele yaşlılık ve yalnızlık çağlarında.
Evet, herhalde.
Bunlar doğal yaratıklardır Senyor Montero. İnsanı aldatmazlar.
Adı neydi demiştiniz?
Tavşanın mı? Saga. Bilge gibidir o. İçgüdüleriyle yönlenir. Doğal ve özgür bir yaratıktır.
Önemli olan size yalnızlığınızı duyurmaması.
Yalnız olmamızı isterler Senyor Montero. Çünkü ermiş olabilmek için yalnızlığın gerekli olduğunu sanırlar. Bilmezler ki yalnızlıkta günah eğilimi daha fazla olur.
Sözlerinizi anlamıyorum senyora.
Anlamamanız daha iyi. Haydi siz kendi işinize bakın.
Ona arkanı dönüyorsun. Kapıya doğru yürüyorsun. Odadan çıkıyorsun. Dışarıda dişlerin kenetleniyor. Niye korkuyorsun ona genç kızı sevdiğini söylemekten?
Niye içeri girip söylemiyorsun ona? Buradaki işin biter bitmez Aura'yı da alıp götürmek istediğini.
Dönüp kapıya yöneliyorsun yeniden. Kapıyı itiyorsun. Kirçikli olarak aralıktan Senyora Consuelo'yu görüyorsun. Ayakta, dikelmiş, değişmiş. Ellerinin arasında bir ceket. Altın düğmeli mavi bir ceket. Kırmızı apoletli, taçlı kartallı madalyalı. Koca karının yaban bir atılımla ısırdığı, sevecenlikle öptüğü ve sarsak bir dans adımıyla dönmeden önce omuzlarına atıverdiği ceket. Kapıyı kapatıyorsun.
Evet.
Onu tanıdığımda 15 yaşındaydı diye okuyorsun anıların ikinci tomarında. Elle avait quinze ans lorsque je l'ai connu et si j'ose le dire soixante-seize years vers qui on fait ma perdition. 15 yaşındaydı ve diyebilirim ki beni bitiren yeşil gözleri oldu.
Consuelo'nun yeşil gözleri.
General Lorente'nin 1867'de Paris'e sürgüne giderken nikahlayıp götürdüğü kız. Majuan Popé diye yazıyor o esin demlerinde. Majuan Popé aux yeux verts jeté comble d'amour. Yeşil gözlü bebeğim, seni aşkla sarıyorum. Oturdukları evleri anlatıyor, yaptıkları gezintileri, baloları, arabaları. İkinci imparatorluk dünyasını. Ama sıradan bir anlatı, bir özelliği yok.
J'aime supporte ta hein des chats moi amets telements les jolies bêtes.
Kedilere olan kinine bile katlandım. Ben ki o güzel hayvanları o kadar severim. Bir gün onu eteğini beline dolamış, bacaklarını ayırmış olarak bir kediye işkence ederken yakalamıştı da ne yapıyorsun bile dememişti. Çünkü ona öyle gelmişti ki, tu faisais chadon façon si innocent par peur en fanatilège. Bunu öyle masum bir tarzda, öylesine çocukça yapıyordun ki. Bu onu kışkırtmış bile. Öylesine ki o gece kızı okuduklarına inanmak gerekirse delicesine bir hırsla öpüp sevmiş.
Parce que tu m'avais dit que torturer Les chats étaient ta manière étoile de rendre notre amour favorable par un sacrifice symbolique.
Çünkü bana kedilere eziyet etmenin senin kendine özgü bir yöntemle aşkımızı simgesel bir sunguyla değerlendirmek olduğunu söylemiştim. Kafadan bir hesap yapıyorsun. Senyora Consuelo bugün 109 yaşında oluyor. Sayfayı bırakıyorsun. Kocası öldüğü sırada 49 yaşında.
Tu sais bien tablier Mados Consuelo toujours drape dans deux valeurs verts verts comme tes yeux je pense que tu seras toujours belle même dans cent ans.
Güzel giyinmesini ne kadar iyi biliyorsun benim tatlı Consuelo. Hep yeşil kadifeler içinde gözlerin gibi yeşil, hep böyle güzel kalacağını biliyorum. 100 yıl sonra bile.
Tu es si fier de ta beauté que me feris tu passeport restores tors jeune.
Güzelliğinle ne kadar gurur duyuyorsun. Hep genç kalmak için neler yapmasın ki.